Ayrım 18. Büyük Hesaplaşma Jack the Brull. Sayfa 169. Helikopter Bigelow'un keşiferlerinden birinin kol hareketlerini izleyerek kampın birkaç yüz metre ötesinde güvenli bir noktaya indi. Huddari ve Bigelow helikopterden kolayca inip dönmekte olan pervanelerden kendilerini sakınmak için eğildiler. İkisi de çöle uygun kamuflaj kıyafetleri giymişlerdi. Ancak sadece Bigelow silahlıydı. Kalın belinde ağır bir Webley Mark 6 tabanca asılıydı. Sıcaklık artıyordu ve harabeye dönmüş kampa giden yolun yarısına vardıklarında kırmızı yüzü boncuk boncuk terlemiş olmasına rağmen Bigelow Huddari'nin uzun adımlarına ayak uydurarak gevşek kumların üzerinde rahatlıkla ilerleyişini sürdürüyordu. Kamp çölde doğal bir çanakta kurulmuştu. Yuvarlak bir çukurun etrafı yerle bir olmuş bir kalenin surları gibi yığılmış olan kumullarla çevrilmişti. Kampın ortası bir tür tören ya da eğitim alanı olmalıydı. Çevresinde kömürleşmiş direkleri tarih öncesi bir canavarın kaburgaları gibi çıkıntılar meydana getirmiş, düzinelerce çadırdan arta kalanlar göze çarpıyordu. Tören alanını dolduran çelik iskelelerin dikmeleri yangın nedeniyle kararmıştı. İskelelerin buraya yerleştirilmelerinin bir amacı olduğu açıktı. Ama şimdi intikam peşinde koşan bir çocuğun kaldırıp bir kenara attığı inşaat oyununun putrelleri gibi görünüyorlardı. İskelelerin rüzgar alan kenarlarında kumlar birikmeye başlamıştı bile. Bigelow'un erleri tarafından kullanılan kamuflajlı iki Toyota Land Cruiser kampın çevresinde park edilmişti. Ve şoförleri tavanlarına monte edilmiş 50 kalibrelik makineli tüfeklerle araçların başlarında nöbet bekliyorlardı. Kara gözleri etrafındaki ıssızlığı tarayan Huddari nereden biliyordu diye tısladı. O şişko piçin nasıl haberi oldu? Helikopterlerin yaptıkları son seferlerin amacı üsse malzeme taşımak değildi. Oradan çekiliyorlardı. Ajanım aradaki farkı anlayamayacak kadar uzaktı havaalanından. Aşağı yukarı bir tahminle üssün dün gecenin erken saatlerinde yakıldığını söyleyebiliriz. Çok geç kaldıklarını kabul etmekten hiç hoşlanmadığı Bigelow'un ses tonundan açıkça anlaşılıyordu. Ancak pişmanlıkların onlara bir faydası olmayacaktı. Fakat bu büyüklükteki bir kampı boşaltmaları için sen Rufti ile konuşmadan birkaç gün önce harekete geçmiş olmalılar. Allah aşkına Rufti benim onu izlediğimi zaten biliyordu. Adamların Rufti'nin burada ne yaptığına dair bize bir ipucu verebilecek herhangi bir şey bulabildiler mi? Henüz bulamadılar. Bigelow ayaklarının dibinde duran yanık bir branda yığınını tekmeledi. Ama iskeleler bana SAS komandolarıyla eğitim aldığım günleri anımsattı. SAS binaların simülasyonu için bu tür şeylerden yararlanır, iskeleleri pencere yerine geçecek şekilde kara delikler açılmış bezlerle örterdi. Şehirlerdeki antiterör faaliyetlerinin eğitimi için ucuz ve etkili bir yöntemdi. Ruftuğ'un adamlarının da burada ona benzer bir şey yaptıklarına kıdem tazminatımdan kalan son kuruşa kadar bahse girerim. Huddari başını sallayarak onayladıktan sonra uzunca bir süre iskelelere baktı. Eğer onun bildiği bir sokak köşesini ya da bir parkı temsil ediyorlarsa da ne olduğunu çıkaramamıştı. Huddari soran bir bakış atınca Bigelow omuzlarını silkti. Tek bildiğim Manchester'da benim büyüdüğüm herhangi bir sokağın köşesi bile olabileceği. Albay kuma tükürdü. Rufti B.A.E. dışında hayal gücüne sahip değildir. Burası Abu Dhabi'de bir caddeyi temsil ediyor olmalı. Ama sanırım hangisi olduğunu tahmin etmek mümkün değil. Ne yapacağız? Huddari'nin yanıt vermesine fırsat kalmadan Bigelow'un keşif erlerinden biri onlara seslendi. Adam tören alanının sağ tarafında çadır yığınlarının uzağında bir yerde çömelmişti. Sarkık siyah bıyıklarının altından gülerken erin parlak dişleri görülüyordu. Bigelow ve Huddari anında adamın yanında bitmişler, omzunun üzerinden adamın kumların arasında bulduğu şeye bakıyorlardı. Bigelow bulunan şeyi alıp kritik ilk kesimini gerçekleştirmeden evvel elmasa dikkatle bakan bir mücevher ustasının titizliğiyle inceledi. Bir çırpıda 9 milimetrelik bir parabellum kovanı dedi. Uç kısmında Fio damgası var. Bu da merminin İtalya'da Fiorci tarafından imal edildiği anlamına gelir. Ateş edildiğinde kapsül düzleştiği için fabrikada yüklenmiş olduğunu varsayabiliriz. Kovanın içinde kalan materyalin derinliğinden silahın 124 gram mermi bükülmesine bakılınca da 9 gram civarında Winchester AA-7 barutla doldurulduğunu tahmin ediyorum. Ne tür bir silahla ateş edilmiş olduğunu söyleyebilir misin? Laboratuvarda inceleme yapılmadan birkaç haftaya kadar tahmin etmem imkansız. Luger'den Uzi'ye kadar her şey olabilir. Bigelow kullanılmış merminin kovanını kamuflaj kıyafetinin göğüs cebine attı. Sana en az birkaç hafta önce ateş edilmiş olduğunu söyleyebilirim. En ufak bir barut kokusu yok. Tanrım, bu bok 2. Dünya Savaşı'ndan beri bile burada olabilir. Keşke. Huddari arkasını dönüp helikoptere doğru yürümeye başladığında Bigelow hemen arkasından onu izlemeye koyuldu. Adamlarına eve dönmelerini söyle. Burada yeterince uzun kaldık. Başka bir şey öğrenebileceğimizi sanmıyorum. Bigelow tiz bir ıslık çaldı ve başçavuşu hemen adamlarına seslenerek çekilme emrini iletti. Keşif erleri silahları kullanılmaya hazır durumda iki çöl aracına yönelirlerken son derece güzel bir taktiksel geri çekilmenin örneğini sergilediler. Bigelow'un adamları da onları eğiten kişi gibi iyi idmanlı ve disiplinliydiler. Albay ve bakan helikoptere yaklaşırlarken gazelin pervaneleri tembelce dönüyordu ve türbini kulakları tırmalayan bir vızıltıyla hızlanmaya başlamıştı. İki adam kabine girip kemerlerini bağladılar, birkaç dakika süren bekleyişin ardından Fransız yapımı helikopter havalandı. Rotorların aşağı doğru uyguladığı aerodinamik güç kuma inildiğinin izlerini silecek şekilde bir kum bulutu kaldırdı. Huddari ve Bigelow eve dönüş yolculukları sırasında sessizleşmişler, birbirlerinin derin düşüncelere dalmış suskunluğuna saygı gösteriyorlardı. Genç adam ancak sağ salim Abu Dhabi hava sahasına girdiklerinde konuştu. Rufti 2 gün sonra başlayacak OPEC toplantılarında gözlemci olarak görev yapmak üzere bu sabah Londra'ya gitti. Adamlarının planladıkları şeyi hayata geçirmek için eğitildikleri aşikar. Onun için çok yakında saldıracaklarından eminim. Rufti kurşunlar uçuşmaya başladığında ortalarda olmayacak kadar korkaktır. Bir çeşit suikast planladıklarını mı düşünüyorsun? Planladıkları çok açık. Sadece hedefi bilmiyoruz. Bugün öğleden sonra Veliaht'la toplantım var ve ona bulduğumuz her şeyi anlatacağım. Ayrıca İngiltere'deki toplantıya gitmeyeceğimi de söyleyeceğim. Sence bu iyi bir fikir mi? Toplantıya katılmaman ailenin diğer üyelerinin gözünde iyi olmayacaktır. Petrol Bakanlığı'na atandığından beri bu kartelin ilk toplantısı. Huddari umurumda değil diye kestirip attı. Bu benim kariyerimden daha önemli. Rufti saldırdığında toplantı odasında olmayı göze alamam. Elime fırsat geçmişken o çapulcuyu öldürmem gerekirdi. Buraya yazıyorum. Aşağılık herifi enseleyeceğiz. Helikopter uçuşunu sürdürürken Abu Dhabi altlarında uzayıp gidiyordu. Yalnızca bir avuç bina 25 yaşından daha eskiydi. Ülke 21. yüzyıla girmek için mücadele verirken beton ve mat camlar geleneksel taş mimarinin yerini almıştı. İnsanların keçi hırsızlığı ya da bir aile üyesine hakaret nedeniyle ölümüne savaşmalarının üzerinden henüz uzun zaman geçmemişti ve körfez insanları hala gaddarlıkla yoğruluyorlardı. Fakat günümüzde petrol dolarlarının bahisleri en yüksek seviyelere çıkarmasıyla birlikte herhangi bir düşmanlık tek bir ölümle değil, yüzlerce hatta binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanabilirdi. Rufti BAE Konfederasyonu'nun en iyi olasılıkla sallantıda olan istikrarını sarsmak için çalışıyordu. Planı için çok para ve emek harcamıştı ve hedefi her neyse Huddari, BAE'nin tek bir ülke olarak sonu olacağı anlamına geleceğinden emindi. Petrol ülkenin kurtuluşu olmuştu. Lakin petrol kuyularının sürekli ülkenin dört bir yanına yayılmaları ülke için ölüm çanlarının çalmasına yol açmış da olabilirdi. BAE'de yaşayan elitlerin sahip oldukları para onların boyun eğmez doğalarını değiştirmemiş, aslında bu yapılarını kullanma yeteneklerini kamçılamıştı. Rufti'nin açgözlülüğü onun varlığını sürdürmesini sağlayan petrolün yaşamsal ana damarını ciddi anlamda tehlikeye atabilirdi. Huddari eğer herhangi bir darbe planladıysa Rufti'nin daha iyi bir zamanlama yapamayacağını kabul etmek zorundaydı. Diğer emirliklerin 6 hükümdarından oluşan Yüksek Federal Şura ve ülkenin yasama kolu olan Bakanlar Kurulu üyelerinin çoğuyla veliaht arasında bir anlaşmazlık mevcuttu. Hizipleşmeler Amerikalıların 10 yıl içerisinde bütün petrol ithalatını aşamalı olarak durduracaklarına ilişkin açıklamalarından kaynaklanmıştı. Bu hareket emirliklerin gücünü paradan alan yapısını bozacak ve prensin konumunu zayıflatacak bir darbenin yalın bir saldırganlıktan daha yararlı bir eylem olarak görülmesine neden olabilecekti. Siyasi ortam bu yeni ve belirsiz geleceğin değişmesi için elverişliydi ve Rufti bu durumu kendi çıkarına kullanabilecek mükemmel pozisyonda olabilirdi. Halit elindeki yetersiz kanıtın prensi ülkenin tehlikede olduğuna ikna etmeye yeteceğini umuyordu. Ancak hükümdarın gözünde ne denli itibar sahibi olursa olsun tek bir mermi kovanı ve derin bir kuşkunun pek fazla kanıt olmadığı söylenebilirdi. Ricalarının kulak ardı edileceğinden korkuyordu. Başını uzatıp camdan altlarındaki şehre baktı. Kıyıya bu kadar yakın yerlerde körfezin suları doğadan çok neon tabelalarda uygun düşecek büyüleyici bir ton, yanar döner bir turkuaz renk almıştı. Suyun derinliğinin yalnızca 10 kulaç, ısısının da neredeyse 37 derece olması nedeniyle bulanıklaşmasına yol açacak yaşam çok azdı. Körfezin derinleşip renginin koyulaştığı noktada oksit kırmızısına boyanmış üst güvertesi, azami su kesimi işaretinin altından gözüken 6 metrelik karın altı kısmına uygun boş bir süper tanker seyrediyordu. Halit geminin pupasında yazılı olan adını bu mesafeden okuyamıyordu. Ancak devasa geminin etrafında seyir halinde olan küçük teknelerin hareketleri tankerin onarıma gireceğinin göstergesiydi. Dalgın dalgın geminin neden Dubai şehri yakınlarındaki Port Rashid'de yeni açılan muazzam tersaneye çekilmediğini düşünerek başını çevirdi. Gazel inmeye hazırlanıyordu ve Huddari tanker üzerinde bir daha kafa yormadı. Richardson Otoyolu, Valdez'in kuzeyi Alaska. Kayalık bir kanyonun ortasından geçerek yolunu bulan Teakel Nehri'ne paralel olarak uzanan Richardson Otoyolu tartışmasız dünyanın en güzel yollarından biridir. Yol Valdez'in kuzeyindeki ilk 60 kilometre içerisinde sayıları 25'in altında kalmayan doğa manzaralarıyla övünür. Vadi bazı noktalarda nehirle iki şeritli trafiğin akışlarına zor izin verecek genişliktedir. Diğer yerlerde de Chugach dağları ve Worthington buzulunun görülmeye değer manzarasını gözler önüne serecek şekilde genişleyerek Alp meralarına ve yan vadilere dönüşür. Otoyol aynı zamanda kar yağışında, mevsimsel aylık ve 24 saatlik dönemlerde 3 ülke rekorunu elinde bulunduran bölge olmakla ünlenen Thompson geçidinden de geçer. 1955 yılında tek bir gün içinde 790 metre yüksekliğindeki bu geçidin üst kısmı 1,5 metreyi aşan bir kar tabakasıyla kaplanmıştır. Ama bu gece rekor olmayacaktı. Fırtına kar yağdırıyor ancak kara yağmur da eşlik ettiği için hızla kuzeye doğru yol alan petrol tankerinin ağır lastikleri altında sular sıçratan buz gibi bir sulu karışım oluşuyordu. Yolculuğun güzelliği 18 tekerlekli tankerin şoförünü pek etkilemiyordu. Aracın güçlü farları adamın başının üzerinde kule gibi yükselen sarp kayalıkları ya da solunda ve sağında kalan görüntüleri gözler önüne serebilecek kadar nüfuz edemiyordu fırtınaya. Ara sıra olağan dışı soğuk havanın henüz donduramadığı çok sayıda şelalelerden biri karanlık gecede beyaz bir leke misali parlıyordu. Ancak adamın gözü önünde siyah bir kurdele gibi uzayıp giden yoldan başka bir şey görünmüyordu. Sürücü kabininin 8 hoparlöründen yayılan country müziğine rağmen Brock Holt mutlu bir adam değildi. Yol koşulları onu pek fazla rahatsız etmiyordu. Prince William'ın yerlisi olan biri için böyle bir fırtına o kadar can sıkıcı olmazdı. Onun canını asıl sıkan arkasındaki tankere yüklenmiş olan yaklaşık 8 bin galon Petromax petrolüydü. Holt'un Anchorage'daki depodan 2 gün içinde yola çıkması programda yoktu. Fakat medyanın istilası tahmin edildiği gibi Valdez civarındaki servis istasyonlarının boşalmasına neden olmuştu. Sevk memuru zamanından önce yola çıkmasının gerekli olduğuna dair onu temin etmiş. Buna rağmen Holt Petromax istasyonlarına gittiğinde istasyonların gelmesi yönünde bir talepte bulunmadıklarını öğrenmişti. Aslında adamlar büyük bir olasılıkla onun yapacağı normal yakıt sevkiyatına bile gereksinim duymayacaklardı. İstasyonların sahipleri çevreci bir grubun bir dizi protesto ve boykotla kendilerine hedef aldıklarından yakınmışlardı. Şehirdeki diğer benzin istasyonlarının işleri canlıyken Petromax'in satışları bütün hafta boyunca toplam 50 galonun üzerine çıkamamıştı. Sevk memuru diğer şirketlere ait benzin istasyonları benzin pompaladıkları için Petromax için de aynı şeyin geçerli olacağını varsaymıştı herhalde. Sevk memuru Hank Kelso'yu fırçalamak için sabırsızlanan Holt, kuzeye doğru uzun yolculuğuna başlarken ne karmaşa diye söylendi. Kablolu yayında country müzik ödüllerinin tekrarını kaçırdığı için Holt sürücü kabinindeki 10 disk çalabilen değiştiricide başka bir CD seçerek sinirlerini yatıştırdı. Tek tesellisi bir nebze de olsa böyle bir gecede neredeyse hiç trafik olmamasıydı. Gece yarısı olmadan önce programın büyük finaline yetişmek gibi beyhude bir umutla koca dizeli cesaretinin yettiği hızla sürüyordu. Thompson geçidinin yokuş aşağı kalan Valdez'e 45 kilometre mesafedeki Worthington buzuluna bakan bölümünde ıssız ve mıcır kaplı otoyol çıkışında farlarını söndürmüş ve ısıtıcıların çalışabilmesi için motoru boşta çalışan sarı renkli bir Range Rover fırtına öncesi gibi sessizce bekliyordu. Lüks aracın içinde birileri olduğunun tek göstergesi yolcuların donarak ön veya yan camları buğulandıran soluklarıydı. Özel olarak boyanmış Rover o denli uzun süredir oradaydı ki aralıksız yağan kar lastik izlerini çoktan örtmüştü. Araçtaki üç adamın ikisi son iki saattir konforlu deri koltuklarında sürekli olarak huzursuzca kıpırdanıp duruyorlar, ara sıra içlerini çekip çalacağı umuduyla kumanda tablosunun altına monte edilmiş cep telefonuna boş gözlerle bakıyorlardı. Sürücü olan üçüncü adam sakin bir şekilde oturmuş fırtınayı seyrediyor, yere düşmeleri için sanki ondan izin almaları gerekiyormuş gibi rüzgarla sürüklenen kar taneciklerini izliyordu. Mavi gözlerindeki dikkat henüz yere değmeden önce kar zerreciklerini eritmeye yetecek kadar yoğundu. Güçlü ve güneşten yanmış elleri direksiyonun üzerinde duruyor, zaman zaman direksiyona hafifçe vuran işaret parmağı duyduğu endişeyi ele veriyordu. Yakışıklı yüzü ise sol taraflarında kalan buzul kadar dingindi. Diğer iki adam kat kat yün, naylon ve soluk alabilen su geçirmez giysilere bürünmüşken o yalnızca balıkçı yakalı bir kazakla kot pantolon giymişti. Arkadaşları aracın içinde ürperiyor ve homurdanarak sızlanıyorlardı. Lakin o soluğu hissetmiyordu bile. Düşük ısıları savuşturulacak bir şeyden çok kucaklanması gereken bir şey olarak görüyordu o. Doğa mücadele edilmemesi, keyfinin çıkarılması gereken bir şeydir diye düşünüyordu. Onunla savaşmak yalnızca doğanın düşmanlığını kazanmaya hizmet eder ve onu çok daha fazla karşı koymaya zorlar. Sıklıkla tabiata egemen olduğumuzu her kanıtlama girişimimizde doğa bize eskisinden bile daha büyük bir güçle karşı koyar derdi. Ona göre doğanın dizginlenmemiş yaşam gücünü kabullenmek ve ihtişamından zevk almak daha mantıklı olurdu. Bunu insanlarına öğretmeye çabalamış ancak sadece birkaç kişi gerçekten anlayabilmişti. Evet, yarı Arktik bölgenin sularında yüzdüğünde ya da yakıcı çöllerde zorlu bir yürüyüşe çıktığında bazı kişiler ona katılıyorlardı. Lakin duygu ortaklığından ziyade heves nedeniyle yapıyorlardı bunu. Onlara göre bu tür faaliyetler tabiatın sahip olduğu en berbat koşullara göğüs gerebileceklerinin kanıtıydı. Onlar doğa koşullarına tabiatın kölesi değil de dengiymiş gibi bakıyorlardı. Oysa o kendi eylemlerini en üst düzeyde tapınma olarak görüyordu. Doğal güçlerin karşısında durmak bizzat Tanrı'nın karşısında durmaktan farksızdı. Onu kendisinden başka hakikaten anlayan yegane kişi Egi'ydi. Egi de doğaya onun gözüyle bakıyordu. Kış mevsiminde çıkan fırtınada ıssız bir kıyıya vuran dalgalar ya da soluk almayı olanaksızlaştıran şiddetli bir yağmur Egi'nin takdir edebileceği güçlerdi. O bu tür şeylere mükemmelliğin azami ifadesi olduğuna inanıyordu. Diğerleri Picasso'nun bir tablosunun ya da Sistine Şapeli'nin karşısında huşu duyabilirlerdi. Bunlar insan elinden çıkma şeylerdi. Bu nedenle de tabiatları gereği kusurluydular. Onlar bir mercan kayalığının yahut da güneşin batışının kusursuz güzelliğinden çok daha önce solacaklardı. İnsanlığın asıl amaçlarından çok fazla saptığını, dolayısıyla da dünya için tehlike arz ettiğini söylediğinde Egi ona inanmıştı. Dünyanın kurtulması için ödenmesi gereken bedel, insanoğlunun gezegen üzerindeki varlığının son bulmasıysa, tükenip giderim dediğinde de Egi itiraz etmemişti. Telefon alçak sesli bir cıvıltıyla çaldı ve Rover'daki adamlar sesi duyunca irkildiler. İki uzun saattir bu sesi duymayı bekliyorlardı. Telefona yanıt vermeye gerek yoktu. Gözcüleri telefonu kapatıp Thompson geçidinin yukarısında beklediği yerden ayrılmış ve Valdez'e dönmek için yola koyulmuştu bile. Araçtan ilerlerken konuşmadılar. Bir süre gerinerek saatlerce hareketsiz kalmaktan ötürü giren krampları gidermeye çalıştılar. Sürücü aracın arka kapısını açıp Valdez'de yükledikleri 20 litrelik kırmızı plastik benzin bidonlarını gözler önüne serdi. Bidonların ağırlıkları 15 kiloydu ve adamlar bagajdan ikişer tane alırken büyük bir çaba harcamışlar ama araç sürücüsü sendelememişti bile. Park ettikleri yerden ayrılıp Richardson otoyolunun banketine yönelirlerken fırtına tüm merhametsizliğiyle 3 adamı kırbaçlıyor, kar ve rüzgar hırpalıyordu. Burayı seçmelerinin iki nedeni vardı. Geçidin üst kısmından inişte burası en dik noktaydı ve yol 7 metre aşağıda kalan Teakle Nehri'nin uçurumu andıran kıyısında keskin bir dönüş yapıyordu. Eylemleri iyi planlanmıştı ve minimum karmaşayla gerçekleştiriliyordu. Gözcünün telefonu Petromax tanker kamyonunun biraz önce Thompson geçidinin doruğuna vardığını ve bulundukları yere doğru trafik akışı olmadığını doğrulamıştı. Adamların her biri yolun büyük bölümü kısa sürede görünmeyen ince ve siyah bir buz tabakasıyla kaplanacak şekilde ellerindeki bidonların içinde bulunan sıvıyı asfaltın belirli bir bölgesine döktü. Bu hareketleri tek başına kamyonun kontrolden çıkarak kayacağını garanti etmeyeceği için adamlar araç görünmeden Rover'a dönmek zorundaydılar. Sürücü daha önce zaman tutularak yapılan denemelere dayanarak birkaç dakikaları daha olduğunu bilmesine karşı çabuk olun diyerek acele etmelerini istedi adamların. Son bidonda boşaltıldı ve sıvı yavaşlayarak pekmez kıvamına gelip donmadan önce bir süre meyilli yoldan aşağı aktı. Üç adam acele ederek Rover'a gittiler. Sürücü koltuğuna yerleşir yerleşmez motoru boşta çalışan aracı vitese taktı. İki arkadaşı homurdanarak havadan yakındılar ve çocukça hareketlerle üstlerindeki karları silkelerlerken genç yüzleri umutlu bir gerginlikle ışıldıyordu. Biraz önce yaramazlık yapmışlar ve yaptıkları yanlarına kâr kalmıştı. Onlar için her şey bir oyundu sanki. Onlardan 15 yaş büyük ve birkaç asır bilgi olan sürücü neyin tehlikede olduğunu biliyordu. Biraz önce gerçekleştirdikleri şeyin ne olduğunu tam anlamıyla bilincindeydi. Ve içinden keşke bunu daha sık yapabilsek diye geçiriyordu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 178.